Serbest Oyun İmalatı Anytime Podcast Bölüm 3. Dönemeçler ve Kararlar.
Merhaba, ben Zeynep Akçay. Sevgilim Orçun Nişli bir bağımsız oyun geliştirici ve bir süredir Anytime adlı bir oyun üzerinde çalışıyor. Onun oyun geliştirmesi... Of, olmuyor işte.
Dur canım, sakin ol, ne olmuyor?
Bu bölüme her zamanki açılışla girmek çok saçma, ne diyeceğim? Merhaba, ben Zeynep, Orçun oyun geliştiriyor falan filan. Türkiye'de oyun geliştirmekten bahsedeceğiz. Ha, bu arada Çek Cumhuriyeti'ne taşındık, şimdi oradayız mı diyeceğim.
Tamam, ne yapalım yani, girişi değiştireceğiz doğal olarak. Ama yine de yani bir yere kalıcı olarak yerleşmiyorsak hala Türkiye'den oyun geliştiriyor olmuyor muyuz? Yani ne bileyim, yani buradan devlet fonu falan da bulamayız mesela. Ki bu arada demişken TÜBİTAK'tan bahsetmeyecek miyiz?
Of, evet, o da var. Genç Dest de var. Hangisini koyacağımı şaşırdım ya.
Ha, bir de bu arada geçen bölümde bu bölümün oyun tasarımı 101 olacağını söylemiştik. Ana konumuz hala bu değil mi bu arada?
Oo, hepsi bir arada nasıl olacak canım ya? Nasıl oradan oraya atlayacağız?
Tamam tamam, sıkma canını, bulacağız bir çaresini.
Tamam dur, şimdi sırayla gidelim. Öncelikle bence oyun tasarım konularını tamamen gelecek bölüme bırakalım. Rahat rahat, geniş geniş bahsederiz.
Ya taahhüt ettiğimiz konuyu ertelememiz bence hiç şık değil ama yani başka çaremiz yok sanırsam.
Yok canım ya, baksana çorbaya dönüyor. Bu bölümü tamamen hayatımızdaki gelişmelere ayıralım bence. Bir de başvurduğumuz devlet desteklerini anlatalım. İşte başvurular için tonlu doküman hazırladık, onları anlatırız. Sürece de değinmemiz güzel olur. Ne bileyim, mesela başvurulara nasıl hazırlandık, podcastleri çekmemiz, sonuçlar ne oldu, şimdi ne olacak falan
tamam.
Filan gibi.
Yani haber bültenlerinde tekno girişim belgelerini paylaşacağız demiştik zaten. Oradan girebiliriz mesela.
Dur, kronolojik gidelim bence. TÜBİTAK'tan önce Kültür Bakanlığı fonları var. Oradan başlayalım bahsetmeye.
Oo, bayağı karışık oralar. Nasıl gireceğiz konuya?
Şöyle, farz et ki girişi yaptık, konuyu duyurduk. Hazırsanız başlıyoruz dedim. Müzik fade out olurken...
Hepsi yüklendi gibi.
Son bir kontrol edelim yine de, dur. Özgeçmişler.
Burada.
Oyunun hikayesi.
Burada.
Oyunun yaklaşımı.
Hı hı.
Finans planı ve ayrıntılı bütçe.
Var canım.
Proje takvimi.
Onu da yükledik.
Of. Görsel taslaklar.
Yüklendi.
Videosu.
Onun da linkini koydum.
Mali hak kullanım sözleşmeleri.
Onlar da burada, biliyorsun zaten.
Ya dur canım, kontrol ediyoruz. Hepsi tamam görünüyor listedekilerin.
Oh, tamam.
O zaman bas gitsin.
Bastım, gitti.
Bu yıl Mart ayında Kültür Bakanlığı'nın Genç Destek Programı kapsamında ilk defa bilgisayar oyunlarını da destekleyeceğini öğrendiğimizde Orçun'la oldukça heyecanlandık. Eser üretim desteği başlığı altında bilgisayar oyunları kategorisi de vardı. Elbette çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip olma şartı aranıyordu. Her ne kadar amacımız eğitime yönelik bir oyun hazırlamak olmasa da Anytime bir çocuğun günlük yaşamını konu aldığı için kolaylıkla bu çerçevede değerlendirilebilirdi. Ancak sadece tüzel kişilerin başvurusuna açık olan bu kategoriye şirketimiz olmadığı için kişisel başvuru yapamazdık. Hızlıca şirket kurup kuramayacağımıza dair bir kararsızlık sonrasında Sanat ve Kültür Derneği olan arkadaşlarımızdan rica ederek kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projesi şeklinde bir başvuru yapmaya karar verdik. Zaten desteklenen projelerin 2017 yılında bitmesi öngörüldüğü için Anytime'ın tamamını bu destekle yetiştirmemiz söz konusu bile olamazdı. Dolayısıyla Anytime'ın kapsamını daraltarak oyundaki ana karakterin yaşadığı hikayeyi bir yıldan bir haftalık bir keside indirdik ve sahil kasabası adıyla çağrının kapanmasına kısa bir süre kala başvurumuzu yetiştirdik. Sonra işte kabul edilmedi. Yanıt da reddedildi. Sebepleri de belirtilmiyordu.
Biraz fazla ayrıntıya girmedik mi bu arada?
Yani bilmiyorum da bağlama oturtmak daha iyi bence ya. Kuru kuru tek cümlede genç dese başvurduk almadık mı diyeceğiz. Ne diyeceğiz yani?
O zaman madem öyle daha da detayına girelim yani. Mesela başvururken yaşadığımız sorgulamalardan da bahsedelim. Yani oyun projelerinin neye göre değerlendirildiği, bütçede hangi kalemlerin desteklendiği, proje başına ne kadar destek verilebileceği, proje sonunda neler beklendiği gibi konularda hiç de bilgi yoktu. Belki de böyle bir kategori ilk defa açıldığı için gerçi tabii ki.
Ama aslında kategoride sorun var bence. Yani tamam, iyi, Kültür Bakanlığı bilgisayar oyunlarına destek vermeye karar vermiş. Olumlu bir gelişme ama koşul gençlerin sorumlu birey olmalarına katkıda bulunmak. Yani sanki bilgisayar oyunu sadece eğitime yönelik olduğunda desteklenmeli.
Yani oyunlar zaten kendi başına bir kültüre eser değil mi? Yani atıyorum Danimarka'da desteklenen her oyun böyle illa eğitimle ilgili olmak zorunda kalsaydı ya da Danimarkalı atalarını övmeyen oyunlar böyle devlet tarafından destek alamasaydı adamların oyun endüstrisi bu kadar gelişir miydi acaba, gerçekten merak ediyorum.
Uzun metraj animasyon da öyle. İlla bir yerlerden eğitim, atalar bilmem ne sokuşturacaklar. Gerçi programın adı Genç Des olunca bu çerçeve anlaşılır ama.
Niye canım ya, Genç Des deyince illa.
Yani ne bileyim, sonuçta eğitime yönelik de olabilir. Yani böyle bir şeyi desteklemek istiyor olabilirler. Ama yani kendi amacına bile hizmet ettiğinden şüpheliyim. Çünkü öyle çocukların bireysel gelişimine gerçekten katkıda bulunacak oyun yapmak o kadar da kolay bir iş değil. Yani ciddi bir ekip, pedagojik yöntemler, alımlama testleri, denemeler, bir sürü ön çalışma gerekiyor. Kaldı ki hangi proje yetici, hangisi değil, ona kim karar veriyor?
Hadi diyelim böyle bir ciddi çalışma var. O da desteklenen süre içinde zaten bitmez ki. Yani çok basit bir şey değilse, yani imkansız gibi bir şey. 2017 yılının ortasından itibaren desteklemeye başlıyorsun. Sonra 6 ayın sonunda, yılın sonunda bitmesi bekleniyor.
Ha evet, çünkü düğmeye basınca oluyor öyle. Tek başına, bilgisayar başına.
Yani böyle tek başına geçtim. Büyük bir ekip bile kursan imkansız ki. Bu aynı çocuk doğurmaya benziyor. Bir kadın 9 ayda çocuk doğuruyorsa 9 kadın bir ayda çocuk doğurabiliyor mu ki?
Direkt çok iyi örnek. Evet. Nerede duymuştuk bunu? Olmaz öyle saçma şeyden. Neredeydi?
Olabilir ya.
Neyse. Yani çerçeveye ve zaman dilimine uydurmak için aslında apayrı bir proje yarattık. Hatta başvururken hatırlasana, desteği alırsak ne olacak acaba diye bayağı sorguladık.
Yani oyundan fazla sapmamaya çalıştık tabii. Sonuçta sırf destek almak için bambaşka bir şeye çevirseydik alacağımız desteğin bir anlamı kalmayacaktı.
Yalnız destek alamadık diye saydırıyormuşuz gibi algılanmasın bunlar.
Vallahi nasıl algılanırsa algılansın ya. Yani destek var ama sonuçta sorunlar da var yani. Birilerinin bundan bence bahsetmesi gerekiyor.
Doğru ya, aslında iyi koyalım bunları bence. Yani uzun lafın kısası, tamam destek var. Ama gerçekten kaliteli oyun üretimine destek olabilmesi için çok daha üzerinde çalışılması gerekiyor. İşte oyunların da kültürel eser kategorisinde değerlendirilmesi gerekiyor. İşte çocuklara yönelik eğitim sınırlandırılmasının kaldırılması gerekiyor. Madde madde yazıyorum.
Yaz canım ya. Zaten kabul alsaydık belki bu kadar rahat söyleyemezdik.
Evet, Sahil Kasabası diye minik bir oyuncuğumuz olmuş olacaktı o zaman.
Peki tamam, diyelim ki bunlardan bahsettik. Sonra şimdi TÜBİTAK Genç Girişimciden mi bahsedeceğiz?
Önce biraz iki destek başvurusu arasındaki sürece değinelim bence. Mesela Genç Dese alamadık. Ama zaten sen o sırada oyun tasarım dokümanını bayağı ilerletmiştin. Web sitesini de yeni bitirmiştin galiba. Sonra podcastleri çekmeye başladık. Bunları koyarız.
Hatırladım şimdi, bayağı gecikmişti değil mi podcastlere başlamamız?
Anca canım ya. Benim tez, dersler, okulun işi, senin bir yandan oyun tasarımı, görseller, bir yandan tanıtım. Yani şu an çalıştığın şirkette bunların her birini ayrı bir departman yapıyor. İnsaf yani. İyi bile toparlamışız düşününce.
Yani bence tabii iyi toparladık da, yani biraz daha az kavga etseydik bence daha çabuk olurdu.
Oha, yalnız şu an tam benim kuracağım bir cümle diyorsun. Yoksa podcast senaryosunda isimler mi karıştı? Bakıyorum bu arada.
Vallahi sen yazıyorsun canım, ben bir şey yapmadım.
Doğru değil mi? Ben yazıyorum. O zaman biraz daha ı mı koymak gerekiyor acaba? Yani sırf seni gıcık etmek için.
Tamam, ne olur yeter
şimdi,
yeter.
Şimdi bence yani.
Gözünü seveyim ya.
Çok doğal hale getiriyor.
Tamam ya, yeter yeter.
Değil mi?
Tamam yeter
bence
yeter.
Yani,
ne olur ya, gözünü seveyim. Tamam yeter.
Podcastlerin formatına karar verip üretime geçmek oldukça zorlu bir süreçti. İlk bölüm oluşana kadar defalarca kayıt aldık ve onlarca fikirden vazgeçtik. Bu sırada Sami Can da bize fikirler veriyor ve her hafta usanmadan arayarak çekimleri bitirmemizi teşvik ediyordu. Ancak teknik sıkıntılar da yakamızı bırakmıyordu. İşin doğrusu sesimi dinlemekten ben de hala nefret ediyorum ama kayıt cihazı gördüğü anda Orçun'un içinden bambaşka gergin bir insan çıkıyordu. Ayrıca montaj sırasında en ufak ı sesini bile kesmemizi istiyordu. Bu da işi ekstra uzatıyordu. 3 bölüm hazırlayıp kaydettikten sonra Temmuz'da, yani bundan neredeyse 5 ay önce yayına başladı. Röportajlar, haberler, basın bültenleri derken Anytown oldukça ilgiyle karşılandı. Hatta bir dinleyicimiz bize podcastlere devam edebilmemiz için bir kayıt cihazı bile gönderdi. Ancak bir yandan tanıtım ve podcastleri hazırlamak, bir yandan günlük işlerimizi yürütmek, bir yandan da oyunu ilerletmek oldukça zorluyordu. Bu esnada TÜBİTAK BIG, yani Bireysel Genç Girişimci Programı başvuruları açıldı.
Tamam artık, TÜBİTAK'a geçelim zaten.
Tamam. Burada ikinci aşama için yaptığım sunumu koyacağım.
Sunumla mı direkt başlayacağız?
Ya evet. Sonrasında süreçten ve programın detaylarından daha iyi bahsederiz böylece.
Olur. Güzel fikir bence. Hatta istersen benzer bir his vermesi için böyle hafif yankılanmalı bir konferans salonu efekti ekleyelim. Arkada başka insanların bizi dinlediği hissi falan.
Olur. Böyle mi?
Evet, aynen böyle.
Tamam o zaman. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba, ben Zeynep Akçay Nişli. Bugün burada size yeni nesil rol yapma oyunlarına yönelik çok platformlu oyun geliştirme araç seti ve Anytown rol yapma oyunumuzu tanıtacağım. Öncelikle ekibimizden bahsedeyim. Binary Zero adını verdiğimiz ekibimiz benden ve eşim Orçun Nişli'den oluşuyor. Ben ekipte yaratıcı yönetmen ve animasyon yönetmeni olarak çalışacağım. Orçun da yazılım ve oyun tasarımı konularında görev alacak. Orçun'la Anytown Garage Sale Monsters isimli bir oyun geliştirmeye başladık. Bu oyun 90'lı yıllarda bir çocuğun hayatından bir yıllık bir kesiti anlatan bir rol yapma oyunu aslında. Kart koleksiyon ve macera türlerini de içeriyor. iOS, Android yani mobil ve PC'de yayınlamayı amaçladığımız bir oyundu bu. Rol yapma oyunları oyun türleri içerisindeki en büyük dördüncü tür. Oyun sektörünün %10'luk bir dilimini oluşturuyor. Bu kadar büyük bir dilime sahip olmasına rağmen bu türde oyun yapan firma sayısı az ve zaten yüksek kazançları olduğu için böyle bir büyük dilime sahipler. Yapan firma sayısı az çünkü çok belirgin bir hedef kitleleri var. 27 yaş üstü, alım gücü yüksek, beğeni seviyesi de yüksek ve oyunlara el atarileriyle başlamış bir kitleye hitap ediyorlar. Bu tür ilk defa Game Boy'larla, işte el atarileriyle başlamış bir tür ve bu yüzden de aslında mobil platformlar için ideal. Ama mobil sektörü daha casual, günlük bir kitleye hitap eden Candy Crush gibi oyunlarla dolup taştığı için bu oyuncular da mobilden uzaklaşmış durumdalar. PC'ye mahkumlar yani. Biz de bu kitleyi mobile çekmek için, yani bu oyunu özellikle mobili düşünerek tasarlamaya başladık. Ancak bu sırada bir şey fark ettik. Mobile yönelik rol yapma oyunu tasarlamamıza yarayacak pratik bir araç setimiz yoktu. Yoktu derken aslında bir ürün vardı, RPG Maker diye, 98'den beri piyasada olan. Ancak bu bizim bu yeni neslin mobil ihtiyaçlarını giderecek bir ürün olmaktan çok uzaktı. Anytown'u yaparken aslında bu ürüne alternatif bir ürün geliştirmeden oyunu yapmamızın mümkün olmadığını fark ettik. Çözüm olarak RPG Universe adını verdiğimiz yeni nesil rol yapma oyunlarına yönelik çok platformlu bir oyun geliştirme araç seti geliştirmeye karar verdik. Bu araç seti hem mobilin teknik altyapısını dikkate alacak hem de rol yapma oyunlarının sanatsal gereksinimlerini karşılayacak. Özellikle bizim gibi bağımsız oyun geliştiren küçük ekiplerin ihtiyaçlarına yönelik bir ürün olacak. Yenilikleri neler? Her şeyden önce görsel arayüzüyle tek satır dahi kod yazmadan oyun tasarımına izin verecek. Drama Visualizer ile karmaşık olay örgülerini, karakterlerin birbirleriyle ilişkilerini hızlı bir şekilde kurabileceğiz. Böylece de çok daha gelişmiş anlatılar oluşturabileceğiz. Ses simülatörü var. Bu da mobil platformlarda çok değerli olan hafıza kullanımını minimuma indirebilecek. Ve diyaloglara ses ekleyerek oyunumuzu zenginleştirebileceğiz. Çoklu harita desteği sayesinde çok daha sofistike bir oyun tasarımı yapmamıza izin verecek. Yani bir başka deyişle Anytown'u geliştirirken kaliteli ve yenilikçi bir oyun tasarımı için şu an bize yetmeyen ne varsa bu araç setinde yer alacak. Piyasada şu an tek rakibimiz az önce anlattığımız RPG Maker. Japonya menşeli bu firma mobil platformunu da desteklemesine rağmen yeterli teknik esneklik sağlamıyor. Rekabet için az önce saydığımız özelliklerin yanı sıra fiyatımızı da erişilebilir tutmak önceliğimiz. Böylece küçük, bağımsız ve amatör rol yapma oyunu geliştiricilerine ulaşılabilir bir ürünü sağlayacağız. Pazara baktığımızda 2016'da neredeyse 100 milyar dolar olan oyun sektörünün roket hızıyla büyüdüğünü görüyoruz. Bu sektörün %40'ını mobil platformlara yönelik oyunlar oluşturuyor. Tabii bağımsız oyunlarda altın çağını yaşıyor bu dönemde. RPG Universe bağımsız oyun geliştiricilere 2 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Unity üzerinden ulaşacak. Şu an rakibimiz olan RPG Maker 300 binden fazla bağımsız ve amatör oyun geliştirici tarafından kullanılıyor. Peki RPG Maker'la nasıl yarışacağız? Anytime'ın tanıtımında zaten başladık. Tamamen şeffaf bir şekilde bütün oyun tasarım belgelerini sitemizde paylaşıyoruz. Ve internet radyosu yani podcast bölümlerimizle bu belgeleri daha detaylı açıklıyoruz. Podcastlerimiz ve bu sürecimiz oldukça ilgi çekti. İlk bölümümüzden itibaren çeşitli röportajlar, haberlere konu olduk. Ve şu an haber bültenimize 350 kişi kayıt olmuş durumda. Anytime'ı geliştirirken bir yandan da RPG Universe'u da geliştireceğimiz için aslında araç setimizin işleri ne kadar kolaylaştırdığını da göstermiş olacağız. Bir başka deyişle son kullanıcıdan son kullanıcıya hazırladığımız bir ürün yapıyoruz. Bu bağlamda oyunla araç seti birbirini tamamlayan ve tanıtan ürünler. Bunun örnekleri diğer başka oyun türlerinde var. Half-Life ve Source Engine neyse, işte Unreal Tournament ile Unreal Engine neyse, Anytime ve RPG Universe de aynı yolun yolcusu. Anytime'lı da RPG Universe'ü de ikinci yılın sonunda satışa koymayı hedefliyoruz. Bu süre içinde birinci yıl girişimci desteğiyle Minimum Viable Product'a ulaşmayı ve ilk yılın sonunda kitle fonlama platformlarına çıkmayı planlıyoruz. Şu an izlediğimiz tanıtım politikası sayesinde kitle fonlamanın başarılı geçeceğine inancımız tam. Her şeyi son bir defa özetleyecek olursak. Oyun ve animasyon sektörlerinde 10'dan fazla yıllık bir tecrübeden yola çıkarak belirlediğimiz bir ihtiyaç üzerinde çalışıyoruz. Birbirini tamamlayan bir ekibiz ve ihtiyaç bazlı tasarım yapıyoruz. Tek satır kod bilmeden de kullanılabilecek, mobil platformun ihtiyaçlarını gözeten, küçük, tecrübesiz ekiplerin de hızlı ve kaliteli içerik üretmesi için tasarlanmış oyun geliştirme araç setimizi ve editan rol yapma oyunumuzu birbirini besleyen bir döngü olarak kurguladık. Tanıtım faaliyetlerimiz başladı, çok olumlu geri dönüşler aldık ve bu projeye kendimizi gerçekten adadık, inanıyoruz. Desteği alsak da almasak da yapmaya başladık zaten. Eninde sonunda bunu gerçekleştireceğimize inancımız tam. Teşekkürler.
Aa, güzel giriş oldu ya. Aslında bu sunumu koyduğumuzda araç seti hakkında da bayağı bilgi vermiş olacağız. Ne güzel, tekrar anlatmamıza da gerek kalmayacak. Tabii sadece araç setini değil, bütün TÜBİTAK başvuru aşamalarını da anlatmak gerekiyor. Bayağı bir karışık süreç oldu sonuçta, değil mi?
Evet. İşte tam burada sana da görev düşüyor. Azıcık da sen dış sesten konuş bakalım.
Ne? Nasıl ya?
Şöyle.
Çağrılar ilk açıldığında uygulayıcı kuruluşlara online başvurular yapılıyor. Ardından 5 dakikalık bir sunumda ilk seçimler yapılıyor. Bu sunumda uygulayıcı kuruluşa ekibin kim olduğunu, projenin yenilikçi yönünü, ticari potansiyelini, uygulayabilirliğini anlatıp ikna etmek gerekiyor.
Aslında TÜBİTAK oyunlara destek vermiyormuş. Ama projeye inançlı olduğumuzu vurgulayarak ön elemeden geçebildik.
Ön elemenin ardından yaklaşık bir hafta boyunca iş kurma, ürün, yenilikçilik, tanıtım ve iş stratejisi gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Özellikle bu konulara aşina olmayanlar için bu eğitimler çağlatıcı bir nitelik taşıyor. Ardından atanan mentorlarla birebir görüşmeler yapılarak projeye özel geri bildirimler alınıyor ve ikinci aşama seçimlerine hazırlanılıyor.
Mentorlar oyunu değil, araç setini vurgulamamızı tavsiye etti. Bu yüzden oyunun yanında araç setini de ürünleştirdik.
Eğitimler ve mentor görüşmelerinin ardından uygulayıcı kuruluşların konuyla ilgili kişilerden oluşturduğu komitelere yapılan sunumlarda ikinci aşamaya geçecek projeler seçiliyor. Sunumların 5 dakikayı aşmaması ve projenin ana hatlarını net anlatması en önemli faktörler.
Bizim sunum doktora tezimi savunmamın ertesi günüydü.
Komitenin başarılı bulduğu projeler, TDEP sistemine girilmeden önce geri bildirimler doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru son haline getiriliyor.
Ve bizim proje başarılı bulundu. Son aşamaya geçme hakkı kazandık.
Sonrasında sisteme girilen projeler, TÜBİTAK tarafından oluşturulan uzman kurullara sunmak için Ankara'ya çağrılıyor.
Projemiz son aşama için seçilmesine rağmen Ankara'ya çağrılan sunumlar listesinde yoktu. Başvurduğumuz uygulayıcı kuruluşta diğer seçilen projeler arasında bir tek bizim projemiz sunuma çağrılmamıştı. Bunun sebebini araştırdığımızda dosyamızın başkanlık değerlendirmesinde olduğu dışında bir bilgi alamadık. Yani yukarıda bir yerlerde takılmıştı. Bunun sebebinin benim devleti eleştiren bir bildiride imzamın yer almasının olduğunu düşünüyoruz. Şu an aynı dilekçeye imza atan akademisyenlerin birçoğu görevinden alınmış, haklarında dava açılmış durumda. Dolayısıyla benim içinde yer aldığım projeye devlet desteği verilmemesi çok da şaşırtmadı bizi aslında. Bu esnada Orçun, Çek Cumhuriyeti'nde mobil cihazlar için AAA First Person Shooter oyunları üreten büyük bir firmadan çalışma teklifi aldı. Bu yüzden 3 aylık bir deneme süresi için Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno şehrine geldik.
Hayda. Ne oldu? Birden Brno'ya geldik. Bu geçiş hiç olmamış
ya. Ya bana da biraz ani geçiyoruz gibi geldi de. Ne diyebilirim ki daha fazla? Yani özellikle ben gidişattan çok gergindim. İşte bir süredir ikimiz de yurt dışı başvuruları yapıyorduk. Orçun kabul aldı. Biz de buraya gelip deneme süresi boyunca TÜBİTAK sonuçlarını burada beklemeye karar verdik. Böyle yazayım istersen.
Tamam da böyle dümdüz mü söyleyeceksin?
Canım nasıl söyleyeyim? Şarkılı türkülü mü söyleyeyim? Ne yapayım?
Hayır da yani şimdi bunu dinleyenlerin kafasında sorular belirmeyecek mi? Hayda hani bunlar oyun yapıyordu. Bu nereden çıktı falan demeyecekler mi? Biraz daha anlatmak gerekiyor bence.
Yani niye anlatayım? Ben de her an işten çıkarılır mıyım? Başka bir şey olur mu? Huzursuzluğu, işte genel atmosfer, ekonomi, özgürlükler. Herkesin bildiği şeyler işte.
Yine de söylemek lazım bence.
TÜBİTAK desteği çıksaydı en azından bir yıllığına geçinme problemimiz ortadan kalkmış bir şekilde oyuna konsantre olabilecektik. Şimdi ise kendimize bambaşka bir yol çizmemiz gerekiyor.
Oh.
Ne olacak şimdi ya?
Ya bence iyi oldu bir bakıma ya. Belirsizlik içinde kalacağımızı öğrenmiş olduk. Demek ki Türkiye'den başka destek de alamayacakmışız.
Yani öyle de acıttı tabii. Yani bütün zamanımızı oyuna verebilmek varken şimdi en az birimiz çalışmak durumundayız. Hatta şu an bir tek sen çalıştığın için çok daha az vakit ayırabileceksin geliştirmeye. Of, bir yandan uzaklaşmak iyi geldi ama bir yandan da vicdan azabı yaşıyorum. Yani biraz daha sabretseydim en azından Kickstarter'a çıkacak kadar ilerlemiş olacaktı belki de proje.
Saçmalama canım ya. Artık bunları düşünme. Hem buranın da avantajları var sonuçta. Yani büyük bir firmanın pipeline'ını görmek bence bizim için de yararlı. Yani tamam belki Anytown'u bitirmek çok daha uzun sürecek ama yani ikimiz de birbirimizi tanıyoruz. Bu işi eninde sonunda yapacağız. Benim hiç acelem yok. 10 yılda olsa sürse yaparım.
Benim var vallahi ya. Yapabileceğimiz daha büyük, daha güzel şeylerden zaman çalıyormuşuz gibi geliyor hep.
O senin genel aceleciliğin olmasın?
Sen de her şey için daha vakti değil diyorsun. Podcast'lere başlayalı 5 ay oldu neredeyse. Mesai gibi diyalog yazıp, kayıt çekip montaj yapıyoruz. Hani Patreon'a niye çıkmıyoruz hala mesela?
Ya Patreon'a çıkacağımız zaman oyunda yeni bir şeyler sunmamız lazım. Şimdi en yavaşlayacağımız zamanlara giriyoruz. Yani doğal olarak şu an çıkmak hiç de doğru olmaz yani.
İyi de podcastlerin kendisi var. Oyun tasarımıyla ilgili bir sürü belge doküman var. Onları açıklayacağız. İşte neyi nasıl tasarladığını anlatacaksın. Ya bakıyorum çıkan kişiler hep tek bir iş yapıyorlar. Biz hem podcast yapalım hem kaynak hazırlayalım. Bir de oyun yapalım üzerine.
Ya tamam da hadi çıktık diyelim şimdi. Kaç kişi var bültende? 350 kişi var. Hepsi destek olsa bile ayda 350 dolara mı oyun geliştireceğiz?
Ya tamam geliştiremeyiz hemen de önce çıkarız. Sadece podcast'le çıkarız. Sonra yavaş yavaş gerisi de gelir. 300 kişiyle başlarız. 3000 kişiye çıkar. Hem 1 dolar değil 5 dolar isteriz.
Of yani bir kere herkes 5 dolar vermez. Bu bir. Hadi diyelim ki verdiler. Hani tam zamanlı oyun geliştirmemize yetmeyecek doğal olarak. Yani 300'den 3000'e çıkana kadar her şeyi bırakıp tam zamanlı olarak oyunla uğraşamayacağımıza göre de o arada bize para verenleri de kaybederiz canım. Yani herkes bu işi bitirebilmemiz umuduyla bize para verecek. Bitirebilmemiz için gereken gerçekten de 3000 kişi falan. Ama yani Türkiye'den 3000 kişi toparlamak da bayağı zor böyle bir platforma.
İyi o zaman, yani dünyaya açılalım.
İşte onun için de oyunun bir yerlere gelmesi.
Of, farkında mısın? Hep bir kısır döngüdeyiz. Kickstarter'a, Patreon'a çıkamıyoruz çünkü oyun yeteri kadar ilerlemedi diyorsun. Ama oyun da çok yavaş ilerliyor çünkü sen çalışıyorsun. Öte yandan ayda en az 2-3 haftamızda podcast'e veriyoruz.
Ama bilmiyorum Zeynep, ne yapalım, sen söyle o zaman.
Ya ben de bilmiyorum, çok arada kaldım Orçun ya. Sen çalışmaya başlamamış olsaydın Aralık'ta çıkıyorduk Patreon'a. Şirkette hala deneme süresindesin. Belki de bu sürenin sonunda ayrılıp ilk planlarımıza geri dönmeliyiz. Gecikmeli de olsa yine Patreon'a çıkıp nasıl gittiğine bakıp bir sonraki aşamaya karar veririz öyle.
Ya evet, ama o planlar sonuçta Türkiye'de TÜBİTAK'tan ya da başka bir yerden devlet desteği alabileceğimizi düşünürken vardı. Şimdi böyle bir destek alsaydık yatırımcıların ilgisini de daha kolay çekecektik. Hani her şeyi bunun üzerine kurmuştuk. Yani zaten Patreon'u kendi başına bizi böyle oyunun sonuna kadar idare etsin diye düşünmemiştik ki hiçbir zaman.
Ya o zaman Türkiye defterini kapatıyor muyuz tamamen şimdi?
Yani şu an herhangi bir ülkeden herhangi devlet desteği alacağı benzemiyoruz diyelim.
Of, ben demomu güncelleyip önümüzdeki aylarda animasyon işlerine başvuracağım zaten. Üniversitelere de gönderirim başvuru ama onlar bayağı bir vakit alıyor sonuçlanması falan. Bu esnada da bir yandan takipçi sayısını arttırabilecek şeylerle ilgilenirim. Madem sadece Türkiye'den gelecek rakam oyun geliştirmemize yetmeyecek. Ne bileyim, belki İngilizce'ye çevirip altyazıyla YouTube'a falan koyarız podcastleri. Ama yani bu da zorlama, kim görüntü olmadan YouTube'dan altyazıyla podcast dinlesin ki. Daha görsel bir şeyler lazım.
Mesela şuna ne dersin? Aklıma bir şey geldi. Anytown'un stilinde küçük animasyonlarla böyle bu podcastlerde bahsettiğimiz konuları görselleştirsek. Böyle hani oyunda kullanacağımız diyalog simülatörünün böyle yapacağı gibi böyle tarzı seslerle konuşma balonları kullansak falan, böyle öyle animasyonlar oyunun kendi stilinde.
Hah bak, evet, böyle bir şey çok daha fazla içmesinler. Yani gerçi podcastlere vakit gidiyor diye laf ederken az önce yeni bir iş daha yarattık galiba, ama yani sonunda oyunu daha hızlı ilerletecekse eyvallah, yani gayet güzel yaparız. Süper.
Ben de TÜBİTAK'a sunduğumuz araç setini geliştiririm bir yandan da. Yani böyle bir araç seti geliştirmenin de Patreon'a çok katkısı olacaktır bence. Hatta onu da TÜBİTAK dokümanlarını koyalım hemen.
Hah süper. Kendi iş teklifimizi kendi ellerimizle teslim edelim diyorsun yani.
Hayda. Ama canım ya, yani bunca yıldır artık hep söylüyorum, herkese söylüyorum. Yani daha seni ikna edemiyorken başkalarını nasıl ikna edeceğim ben ya? Yani bir fikrin hiçbir anlamı yok. Yani sadece uygulama önemli olan şey. Yani uygulanmadıktan sonra fikrinin önemi var. Yani yapacak olan yapsın zaten. Süper olur. Hatta ben de gayet parasını verip satın alırım yani. Zaten böyle bir araç olsaydı ben yapmaya kalkışır mıydım? Deli miyim ben?
Ah Orçun ah. Yani şu an sırf paramız, vaktimiz yok diye yapamadığın şeyleri başkasının yapıp ondan para kazanması ihtimal canını acıtmıyor mu? Yani yazık değil mi? Oradan biz kazansaydık şu an oyunu geliştiriyor olacaktık. Ben de böyle yana yakıla vicdan azabı çekmiyor olacaktım çalışmıyorum diye.
Ya canım böyle şeyler söyleme. Çok üzülüyorum. Yani ben kötü hissetmiyorum. Eninde sonunda bu oyunu yapacağız. Tek bildiğim şey bu. Hem sana göre o zaman oyunun fikrini de hiç kimseye açmamamız gerekiyordu.
Ha bak, oyun, film bunlar başka şeyler. Yani istersen aynı senaryoyu getir, iki yönetmen bambaşka şeyler çıkarır. Burada söylediğin şey çok doğru. Fikir değil, nasıl uyguladığın önemli. Ama yani iş fikri bu. Hele kazancı yeterince iştah kabartıcıysa ilk yapanın elinde kalan bir şey. Sonuçta mütevazı tahminlerle bile milyon dolarlardan bahsediyoruz.
Ya ama canım ya. Kazanmadığımız milyon dolarların paniğine kapılıyorsun şu anda. Hani gerçekten benim gördüğüm eksiklikleri görüp, hatta başka şeyleri de görüp bunları giderebilecek olan varsa yapsın, helal olsun. Yani sonuçta biz yapabiliyor muyuz hemen? Zaten yapamıyoruz.
Tamam, öyle olsun. Ama bak, başka birisi bundan zengin olursa başına fena ekşirim ona göre.
Tamam canım, tamam, merak etme. Ekşi, istediğin kadar ekşi. Başım ekşiyen sen ol.
Ben olsam o kadar rahat olmazdım. Neyse. Hadi bakalım, kalk, üşüdüm hareketsizlikten.
Ben de. Yani bu kadar uzun süre nasıl oturduk hayret ediyordum zaten.
Kalk kalk, hadi daha tepeye tırmanacağız.
Tepe mi? Ama canım ya.
Hadi bak, çok az var. Vallahi çok güzel olacak.
Thank you.
Şu an belki de gerçekten biraz sabırsız davranıyorum. Yeni rotamızı çizmek için işlerin biraz daha belirginleşmesi gerekiyor. Çek Cumhuriyeti'nde ne kadar kalacağımız bile belli değil henüz. Tek bildiğimiz şey Anytown'u geliştirmeye devam edeceğimiz. Türkiye'de beklediğimiz destekleri alamamış olsak da TÜBİTAK'a hazırlık süreci Anytown'un teknik gereksinimlerini çözümlememiz için bize bir fırsat oldu. Aynı zamanda diğer oyun geliştiricilerin de kullanabileceği önemli bir araç seti geliştiriyor olduğumuzun farkına vardık. Önümüzdeki aylarda Anytown'un yanı sıra bu araç setiyle ilgili de gelişmeleri paylaşacağız. Ayrıca genç DES ve TÜBİTAK başvuru dokümanlarımızı incelemek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. AnytownGame.com adresinden tüm Anytown Podcast bölümlerimizi takip edebilir, blog yazılarımızı okuyabilir ve Anytown haber bültenine kayıt olarak oyunun paylaşımı açtığımız tüm belgelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine bültenimize kayıt olduğunuzda Türkiye'deki bağımsız oyun geliştiriciler için hayatta kalma rehberimiz de sizi bekliyor. E-posta adresimiz info@anytowngame.com üzerinden ya da anytowngame.com web sitesindeki iletişim bağlantısından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gelecek bölümümüzde söz verdiğimiz gibi oyun tasarım dokümanı yazmak, tasarım sütunları, oyun döngüsü gibi konulardan uzun uzadıya bahsetme vaktimiz geldi. Serbest Oyun İmalatı Anytown Tasarım 101 bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.